Ayrım 23, sayfa 250. 9. McDonald'laştırmanın sınırları, doğum, ölüm ve ötesi. McDonald'laştırmada kendini sürekli çoğaltan ve genişleten değiştirilemez bir nitelik var. McDonald'laştırmanın sınırlarını durmadan genişlettiği, hiç durmadan kılıfı ittiği söylenebilir. Elinizdeki kitabın her yerinde görüldüğü gibi bu durum birçok bakımdan çok açıktır. McDonald's tüm Amerika'ya ve ötesine yayılmıştır. Amerika dışındaki yerlerde ülke içinde olduğu kadar ya da daha çok iş yapmaktadır. Fast food ve onun yöntemlerini benimseyen üst düzey zincirler mantar gibi çoğalıyor. Birçok başka örgütlenme türü de McDonald's modelini kendi gereksinimlerine uyarlıyor. Öbür ülkeler McDonald's sisteminin ilkelerine özgü çeşitlemelerini yaratıyor, hatta bazıları işleri tersine çevirip bunları tekrar Amerika'ya ihraç ediyor. Ne var ki bu bölümde McDonald'laştırmanın yayılmacılığına çok farklı, hatta şaşırtıcı bir tarzda yaklaşmak istiyorum. McDonald'laştırma ilk olarak yaşam ile, yani yaşamın gündelik yanlarıyla yiyecek, içecek, barınak ve benzeri ilgili birçok şey üzerinde yoğunlaştı. Yaşam sürecine sıkı sıkıya yerleşen McDonald'laştırma, mümkün olan yerlerde yaşamın hem başlangıcını hem de sonunu, doğum ve ölüm içerecek şekilde her iki yönde dışa doğru yayıldı. Postmodern kuramcı Jean Baltrildon dediği gibi, toplumsal düzenin temel yasası, yaşam ve ölümün sürekli denetimidir. Gerçekten de süreç ilk bakışta mutlak sınırlarıymış gibi, doğum öncesi ve ölüm sonrası denebilecek dönemlerin ötesine geçti. Dolayısıyla bu bölüm, McDonald'laştırmanın doğum ve öncesiyle ölüm ve sonrasını sömürgeleştirmesi denebilecek bir kavramı ele almaktadır. Bu kitabın geleneği olduğu üzere, ölüm ve doğumu McDonald'laştırma ile ilgili birçok yaygın avantaj üzerinde durmayacağım. Normalde asla doğmayacak olan çocuklar doğdu ve yaşadı. Yelpazenin diğer ucunda modern tıp, eskiden olsa ölebilecek birçok insanı kurtardı. Ne var ki doğum ve ölümün McDonald'laştırılması ile ilgili sorunlar görece az ilgi görür. İlgi gördükleri zaman bile bu sorunlar McDonald'laştırma gibi bir sürecin daha geniş bağlamında ortaya konmaz. Bu bağlamı söz konusu sorunları birbirinden kopuk birer gelişme olarak değil, çok çeşitli toplumsal değişimlerle yakından bağlantılı biçimde ele almamızı sağlar. Neden doğum ve ölümün McDonald'laştırılması? Bunun bir nedeni de yaşamın kendisinden sonra insanlar için yaşama giriş ve çıkışları kadar önemli bir şeyin daha olmamasıdır. Bunun önemini dikkate aldığımızda doğum ve ölümün McDonald'laştırmadan yarar sağlayanların ilgisini çekmesi şaşırtıcı değildir. İkinci olarak doğum ve ölüm süreçleri çok büyük kaygıların nedeni olan birçok öngörülemezlik içerir. Modern, akılcı bir toplum bu öngörülemezlikleri en aza indirmeye çalışacaktır. Doğumla ilgili öngörülemezlikler şunlardır. Bir kadının hamile kalıp kalamayacağı, bir erkeğin baba olup olamayacağı, annenin ya da babanın bebeğe geçebilecek genetik kusurlar taşıyıp taşımadığı, bebeğin genetik kusurlarla doğup doğmayacağı, hamilelikte komplikasyon olup olmayacağı, bir kadının bebeğini sonuna kadar taşıyıp taşıyamayacağı ya da hamileliğe son verip vermeyeceği, anne veya çocuğun doğumdan sonra yaşayıp yaşayamayacağı, bebeğin erkek mi kız mı olacağı, ana babaların daha fazla çocuk yapmalarının gerek gerekmediği, toplumun bazı doğumları yasaklayan yasaları kabul etmesinin gerekip gerekmediği, toplumun bazı koşullarda ya da tüm koşullarda kürtajı yasaklamasının gerekip gerekmediği. Benzer bir öngörülemezlik dizisi ölüm içinde söz konusudur. İyileşme umudu yoksa mekanik araçlarla bir kişiyi yaşatmaya devam etmenin gerekip gerekmediği, bu çabalarda ne kadar ileri gidileceği, ölme hakkı olup olmadığı, birinin gerçekten öldüğünü nasıl anlaşılacağı ya da buna nasıl karar verileceği, ölüm olduğu zaman hangi törenlerin gerektiği, cesedin nasıl ortadan kaldırılacağı, McDonald'slaştırma ile birlikte doğum ve ölümle ilgili öngörülemezlikler, belirsizlikler ve kaygılar tam olarak yok edilmese bile azaltılabilir. Ama sonunda bu çabalar da sınırlıdır ve birçok durumda bunlara tümüyle karşı çıkılabilir. Sherwin Nuland doktor olarak ölümle ilgili şunları söylüyor ve doğumla ilgili olarak da benzer şeyler söylenebilir. Her yaşam kendisinden önceki diğer yaşamlardan farklıdır. Her ölüm de farklıdır. Her birimizin benzersizliği ölçme biçimimize kadar uzanır. Diğer bir deyişle bazıları hiç değilse bir dereceye kadar nihai olarak akılcılaştırılamayacak bir şeyi akılcılaştırmaya çalışıyor. İnsanlar akılcılaştırma çabasının sınırlarını genişletebildikleri ölçüde genişletmek için zorlamaya devam ediyor. yaşamak, doğmak ve ölmekte olabildiğince az akıl dışı ya da akılcı olmayan şey bırakmaya çalışıyor. Nuland, insanların neyle karşı karşıya olduğunu çok iyi yakalamış. Kanser, bırakın gizli bir düşman olmasını, aslında öldürmenin kötü niyetli coşkusuna sahip bir kahramandır. Hastalık sürekli, sınırsız, dairesel şekilde her şeyi yakıp yıkan yıkıcılık seferini sürdürüyor. Hiçbir kural tanımıyor, hiçbir emir kabul etmiyor ve yok etmenin nihayet isyanında bütün direnci kırıyor. Hücreleri cinnet geçirerek sağa sola saldıran bir barbar sürüsünün mensupları gibi hareket ediyor. Lidersiz ve yönsüz ama tek bir amaçla, uzanabildiği her şeyi yağmalamak. Benzer şekilde kanser, kontrolsüz kötü hücreler yığını, sürekli ergenlere saldıran bir gangster çetesi ve hücre toplumunun çocuk suçluları olarak tanımlanır. Akılcılaştırmanın gözü pek bir düşmanı varsa o da kanserdir. Son olarak olabildiğince çok doğum ve ölümü akılcılaştırmanın sınırsız ödülleri de vardır. Nihai olarak doğum ve ölüme boyun eğdiren insanlar yaşamlarının niteliğini iyileştirebilir. Bu ödüller doğum ve ölümün çeşitli yanlarını akılcılaştırmayı başarmış insanlar ve kurumlara büyük ekonomik kazanımlar da sağlar. Halkın talebi ve büyük servetlerin çekiciliğiyle hareket eden birçok kurum, McDonald'laştırmanın sınırlarını genişletmeye çalışıyor. İnsan, geleceğin vitrinlerinde McDoğumlar ve McÖlümler gibi ilanları neredeyse gözünün önünde canlandırabiliyor. Milyonlarca doğum kusuru yok edilir ya da milyonlarca ölümden kaçınılır. A. Doğum ve öncesi. Yüksek teknolojili hamilelikler ve tasarım ürünü bebekler. Son yıllarda doğuma giden süreci akılcılaştırmak için çeşitli adımlar atıldı. Örneğin erkeklerin iktidarsızlık sorunu, gelişmekte olan iktidarsızlık klinikleri, klinik zincirleri ya da yakında zincir olacak klinikler ve bu kliniklerin tıbbi ve mekanik çok çeşitli insansız teknolojileriyle çözülme aşamasında. Bu sayede birçok erkek eşlerini hamile bırakabilir ve hamilelik başlatabilir. Aynı şekilde kısırlık da yapay, daha doğrusu verici aracılığıyla döllenme, laboratuvar koşullarında döllenme ve benzeri gibi insansız teknolojilerdeki gelişmelerle yok ediliyor. Hamile kalamayan ya da düşük yapan kadınlar için taşıyıcı anneler bu işi yapabiliyor. Hatta menopoz geçirmiş kadınlar bile artık hamile kalma şansına sahip. Büyük anne hamilelikleri. Bu gelişmeler ve çoğu başkaları birçok kadın için çocuk sahibi olmayı çok daha öngörülebilir kılar. Etkili kullanmayı kolay, evde yapılan hamilelik testleri bir kadının hamile olup olmadığına ilişkin belirsizliği artık kaldırıyor. Hamile kalmak isteyen kadınlara yardımcı olmak amacıyla yumurtlama dönemini saptamak üzere evde yapılan testler de var. Hamilelikle ilişkili büyük öngörülemezliklerden biri de bir kadının kız mı erkek mi doğuracağıdır. Cinsiyet seçimine olanak sağlayan klinikler Londra ve Hong Kong'ta açıldı. Bunlar zamanla cinsiyet seçim merkezleri zinciri haline gelebilir. 1970'lerin başında geliştirilen bir teknik kullanılarak erkek kromozomlu spermleri dişi kromozomlu spermlerden ayırmak üzere mini albümünden filtre edilir. Sonra istenen sperm yapay olarak döllenir. Erkek çocuk sahibi olma şansı %75, kız sahibi olma şansı %70'tir. Amerika Tarım Bakanlığı şimdilerde hayvanlar arasında cinsiyet seçimiyle ilgili deneyler yapıyor. Spermin DNA'sı fosforlu boyayla boyanarak lazere tutuluyor. Erkek sperm Y kromozomlu %3-4 daha az DNA taşıdığı için biraz daha az parlıyor. Böylece bilgisayarlar erkek spermi belirleyerek ayırıyor. Sonunda çocukların cinsiyetini ana babaların ihtiyaç ve taleplerine göre saptamak üzere erkek ya da dişi sperm kullanılabilir. Hatta bu teknoloji çocukların cinsiyeti konusunda cinsiyet seçim merkezlerinde bugün kullanılan tekniklerden daha da büyük öngörülebilirliğe yol açabilir ve dolayısıyla daha yaygın olarak kullanılabilir. Bugün uygulanan amniyosentez testi de fetüsün erkek ya da kız olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir. İlk olarak 1968'de doğum öncesi tanıda kullanılan amniyosentez, amniyon kesesinden genellikle hamileliğin 14. ile 18. haftaları arasında sıvı alınması işlemidir. Amniyosentez ile birlikte fetüs yanlış cinsiyette ise ana baba kürtaj yaptırmayı seçme şansına sahip olmuştur. Bu elbette sözü edilen diğer tekniklere oranla çok daha az verimlidir. Çünkü zigotun ana rahmine düşmesinden sonra yapılır. Aslında çok az Amerikalı bir araştırmada yaklaşık %5, cinsiyet seçimi yöntemi olarak kürtajı kullanabileceklerini söylüyor. Bununla birlikte amniyosentez, ana babaların çocuklarının cinsiyetini önceden öğrenmelerine olanak sağlıyor. Bebeğin cinsiyetiyle ilgili kaygılar, genetik kusur olasılığının yanında ikinci planda kalır. Son yıllarda geliştirilmiş çeşitli testler, bir fetüsün Down sendromu, hemofili, Tay-Sachs ve ortak hücreli anemi hastalığı, orak hücreli anemi hastalığı gibi genetik kusurlar taşıyıp taşımadığını belirleyebilir. Amniyosenteze ek olarak bu testler arasında koriyonik villus örneği alma, maternal serum, alfa fetoprotein testi ve ultrason vardır. Koriyonik villus örneği alma, genellikle amniyosentezden önce hamileliğin 9. ile 12. haftaları arasında yapılır ve daha sonra plasenta haline gelecek keseden çıkan parmak benzeri yapılardan örnek alınmasını içerir. Bunlar fetüsle aynı genetik yapıya sahiptir. Maternal serum, alfa fetoprotein ile ise hamileliğin 16. ile 18. haftaları arasında yapılan basit bir kan testidir. Yüksek alfa fetoprotein düzeyi spina bifida'yı, düşük düzey ise Down sendromunu gösterebilir. Ultrason yüksek frekanslı enerji yansıtarak fetüsün görüntüsünü sağlar. Ultrason diğer şeylerin cinsiyet, hamilelik süresi ve benzeri yanı sıra çeşitli genetik kusurları da gösterebilir. Başka birçok teknoloji daha var ve yenilerinin de yaratıcılığına hiç şüphe yok. Bu testlerden biri ya da birden fazlası fetüste genetik bir kusurun varlığını gösterirse, genetik kusurlu bir fetüsü aldırmayı düşünebilen ana babalar için kürtaj bir seçenek haline gelir. Bu seçeneği benimseyen ana babalar, çocuğa ve aileye genetik anormallik ya da hastalık nedeniyle acı çektirmek istemez. Öjenik bilimcileri, toplum için bu tür çocukların doğmasına izin vermenin ve doğumla birlikte gelen akıl dışılıkları yaratmanın akılcı olmadığını düşünüyor. Maliyet açısından hesaplanabilirlik bakılınca çocukların doğmasına ve birkaç yıl yaşamasına izin vermek yerine kusurlu fetüsleri kürtajla aldırmak daha az maliyetli olur. Böyle bir mantıkla yaklaşırsa var olan insansız teknolojiler toplumun hangi fetüsün yaşamasına, hangisinin yaşamamasına karar vermesine olanak sağlayabilir. Burada nihai adım bazı evlilikler ve doğumlara toplumsal bir yasak getirilmesidir. Çin'in şimdi yapmayı düşündüğü bir şey, böyle bir yasanın amacı devlete yük olan hasta ya da zihinsel özürlü çocukların sayısını azaltmak olurdu. Doğum öncesi aşamada McDonald'laştırmanın ilerlemesini gösteren bir belirti de sözünü ettiğim bütün tekniklerin kullanımının büyük ölçüde artması ve bazılarının, örneğin sonogramlar, şimdiden rutin uygulamalar haline gelmiş olmasıdır. Hep birlikte yüksek teknolojiyle bebek yapmaya yol açan bu teknikler, tasarımlanmış hamilelikler ve tasarımlanmış bebekler üretmekte kullanılabilir. Diğer bir deyişle, ana babalar artık doğal hamilelik ve doğumların bazı öngörülemezliklerini, hesaplanamazlıklarını ve verimsizliklerini azaltmıştır. Bir fast food hamburger zincirlerinin cıngılını paradolleştirirsek, ana baba olarak artık İstediğiniz gibi olması olasılığı yüksektir. Tasarım ürünü bebekler üretme yeteneği insan genomu projesi, yani insan kromozomlarının genetik haritasının çıkarılmasındaki ilerlemelerle büyük ölçüde artacaktır. Her genin nerede olduğunu ve hangi işlevi gördüğünü bilmek bilim insanlarına daha da fazla tanı testi ve tedavi yöntemi geliştirme olanağı verecektir. Bu bilgi fetüsler, çocuklar ve eş adaylarını genetik hastalık açısından kontrol etme ve yeteneğini geliştirecektir. Bu tür testler insanları evlenmemeye ya da evli olanları çocuk doğurmamaya yöneltebilir. Diğer bir olasılık ve korku da teknoloji ucuzlayıp yaygınlaştıkça insanların yatak odalarının mahremiyet ve yalnızlığında test yapıp evde hamilelik testleri zaten var, kürtaj olma kararı verebilmelidir. Genel olarak insanların evlenmesi ve çocuk yapması bu yeni insansız teknolojilerden giderek daha fazla etkilenecek ve kontrol edilecektir. Akılcı tüketim toplumunun ilkeleri doğum öncesi sürece de uzanmıştır. Bir gözlemcinin belirttiği gibi çocuğunuzun cinsiyetini önceden belirlemek otomatik vitesli ya da deri döşemeli arabalar gibi ayrıntılı özelliklerle bebek sipariş edilen karabasanlara yol açar. Bir tıp etikçisi, bir araba seçer gibi çocuk seçmek tüketimci zihniyetimizin bir parçasıdır. Çocuk tam bir insan yerine bir ürün haline gelir. McDonald'laştırma açısından bebeği işlenecek, üretilecek ve metalaştırılacak bir ürüne dönüştürmekle insanlar doğum sürecini insanlıktan çıkarma tehdidi altındadır. İnsanlıktan çıkarma elbette can alıcı bir akılcılığın akıl dışılığıdır. Aslında kadın doğum ve jinekoloji uzmanı Dr. Michelle Harrison hastanede doğumu insanlıktan çıkarıcı bir süreç olarak görür. Ama biraz önce ele aldığımız uygulamalarda başka birçok akıl dışılık vardır. Bunun bir nedeni de fetal anomalilerin çok az yaşanmasıdır. Teste tabi tutulan kadınların %98'inden fazlası iyi sonuç alır. Ne var ki test yaptırma deneyiminin kendisinin olumsuz sonuçları olabilir. Testin anomali üzerinde yoğunlaşması kadınların bebeklerinin sağlığıyla ilgili korkularını artırır. Bazı doğum öncesi işlemlerin hamileliğin son dönemlerinde yapılması testleri daha da rahatsız edici hale getirir. Bazı kadınlar test sonuçlarını alana kadar bebeğe bağlılık geliştirmekten ya da hamile olduğunu başkalarına söylemekten kaçınmaya çalışır. Deneme hamileliğinin neden olduğu stres, doğum öncesi testlerin beklenmedik bir sonucu ya da yan ürünüdür. Barbara Rothman, deneme hamileliği düşüncesini şöyle geliştirdi. Deneme olarak hamile olan kadın hamilelik konumuna girmiştir. Hamile bir kadındır ama bir bebek değil, genetik bir kaza, bir hata taşıyor olabileceğini bilmektedir. Belki de hamilelik bir bebeğin doğumuyla değil, bir kürtajla sonuçlanacaktır. Doğum öncesi testlerinden kaynaklanan bu tür belirsizliklerin hamile kadınları etkilediği açıktır. Fetüs testi de odak noktasını annenin haklarından fetüsün haklarına kaydırma eğilimi göstermiştir. Ultrasonografi, babanın fetüsü televizyon ekranında görmesini sağlamasına karşın annenin fetüsle ilişkisine müdahale ederek ilişkideki gizemi ortadan kaldırabilir. Tabii bir de öjenik heyulası ve bir insanın kafasındaki çocuk imgesine uymadığı için fetüslerin yok edilmesi var. Daha özele inersek doğum öncesi işlemlerin çoğunda çok sayıda risk vardır. CVS bazı doğum kusurlarının yanı sıra düşük tehlikesini de arttırır. Mısaf testleri sahte pozitif ya da sahte negatif sonuçlar verebilir. Ultrason testleri ise fetüsün ölmüş olduğunu ya da hamileliğin sürmeyeceğinin doğrudan ya da önceden alıştırmadan ana babalara açıklanmasına yol açabilir. Mektuplaştırmanın ilerleyişi fetüslerin cinsiyet ya da fiziksel anomaliler açısından test edilmesiyle durmayacak kuşkusuz. Bazı insanlar eninde sonunda benzer testlerin bir fetüsün kişiliğini ölçebileceğini iddia ediyor. Bunun ana babaları yanlış kişilikteki fetüsleri kürtajla aldırarak tasarımlanmış bebek düşüncesini daha da ilerletmeye zorlayıcı varsayılabilir. Akılcılaştırma doğum sürecinde de kendini gösterir. Bunun bir ölçütü de çok insani ve kişisel bir uygulama olan ebelik mesleğindeki düşüştür. 1900'de ebeler Amerika'daki doğumların yaklaşık yarısına giriyordu. Ama 1986'da doğumların yalnızca %4'üne girer oldular. Ne var ki bugün ebelik modern doğum işlemlerinin insanlıktan çıkarılması ve akılcılaştırılması nedeniyle hafif bir rönesans yaşıyor. Kadınlara neden ebe istedikleri sorulduğu zaman, hastane personelinin ihmalkar ve duygusuz davranışları, doktorun işi kolaylaşsın diye gereksiz yere başlatılan doğum sancıları ve aynı nedenle gereksiz sezaryenler gibi şeylerden şikayet ediyorlar. Ebelerin azalmasının bir nedeni de doğum sürecinin denetiminde profesyonel tıbbın, özellikle kadın doğumcuların rolünün artmasıdır. Doğum sürecini akılcılaştıracak ve insanlıktan çıkaracak olan da büyük olasılıkla bunlardır. Ayrıca çocuk doğurma sürecinin bürokratikleşmesinden de söz edilebilir. Bir zamanlar kadının akrabalarının ve arkadaşlarının katıldığı büyük oranda evde yapılan eski toplumsal doğum artık neredeyse tümüyle hastanelerde yabancılar arasında tek başına yapılmaktadır. 1900'lerde Amerika'daki doğumların %5'ten azı hastanelerde oluyordu. 1940'ta bu oran %55 oldu. 1960'ta ise doğumların neredeyse %100'ü hastanelerde yapılıyordu. Bürokrasilerin üstünlüğü Weber'in akılcılaştırma paradigması doğum sürecinin akılcılaştırılmasını yansıtır. Son günlerde doğumhane olarak akılcılaştırma sürecine ilişkin paradigmamı fast food restoran zinciri model alan hastane zincirleri ortaya çıkmıştır. Hastaneler ve tıp mesleği zaman içinde doğumla ilgili birçok standart, rutinleşmiş uygulama geliştirdi. Bunların en iyi bilinenlerinden biri de Dr. Joseph Daly tarafından geliştirilmiş ve 20. yüzyılın ilk yarısında yaygın şekilde kullanılmıştır. Daly, doğumunu bir hastalık, patolojik bir süreç olarak gördü ve düşük riskli doğumlarda bile onun görüşlerine uygun davranıldı. Öncelikle hasta ayaklarını üzengilere koyup bacaklarını havaya kaldırıp açarak yatıyor ve böylece litotomi pozisyonuna getiriliyordu. Sonra anne adayına ilk doğum sancısı aşamasından itibaren teskin edici ilaçlar veriliyordu. Üçüncü olarak bebeğin geçmesi gereken alanı genişletmek için epiyotomi yapılıyordu. Son olarak da bebeğin çıkışını kolaylaştırmak için vakum kullanılıyordu. Bu işlemleri anlatan bir kadın, kadınlar bir kadın doğum montaj bandından koyun sürüleri gibi geçiriliyor, uyuşturuluyor ve bebeklerin vakumla çekildiği masalara yatırılıyor diyordu.